Herkese merhabalar. Bilim 101'in birinci haftasına tekrardan hoş geldiniz. Tekrardan diyorum çünkü geçen yıl da bunu söylemiştik. Oldukça uzun bir maraton sonrasında 2021'i atlattık ve 2022'nin ilk podcast ile karşınızdayız. Bugün duş alırken aklıma tuhaf bir şey geldi. Bilmiyorum, sen de duş alırken tuhaf sorular geliyor mu aklına Berk? Yoksa bu konuda yalnız mıyım acaba diye düşünüyorum. Ama her neyse, konuma döneyim. Bazen kendi kendime düşününce acaba diyorum, hani bir şizofreni durumu mu var bende de. Büyük ihtimalle bu durumu tek yaşayan ben değilim. Tıpkı bir tavuk yumurta sorusu gibi bir soru geldi aklıma. Acaba dün gece uyuduğum için mi bugün uyanık kalabiliyorum? Yoksa bugün uyanık kaldığım için mi bu gece uyumak zorundayım diye düşündüm. Eğer öncesinde uyuduğum için uyanık kalabiliyorsam, bu adeta telefonumu şarj etmek gibi. Yeni telefon aldığınızda genelde şarjı düşük ya da yok gelir. Hani telefonu şarja takarsınız ve telefon şarj olur. Daha sonrasında telefonu kullanabilirsiniz. Bittikten sonra tekrardan şarja takarsınız. Ancak bunu tam tersi olarak da, eğer bugün uyanık kaldığım için gece uyumam gerekiyorsa, bunu adeta şöyle bir analojiyle benzetebilirim. Bazı oyunlarda özel yetenekleriniz vardır ve bu özel yetenek a priori gelir. Siz onu kullanırsınız, bir cooldown süresine geçer. Yani belirli bir süre kullanamazsınız, sonra kendi kendine dolar. Eğer a priori olarak geliyorsa acaba, ki bu konuda uyanık kalmak oluyor bu özellik, daha sonra kullandıktan sonra uyuyup bu cooldown barını doldurmuş mu oluyorum acaba diye düşündüm. Yani bir özellik olarak uyanık kalmak olayından bahsettim. Neden önemli bu soru derseniz, acaba uykum yokken dahi kendimi zorlayıp uyursam uyanık kalabileceğim süreyi arttırabilir miyim diye düşündüm. Sanırım bu sorunun cevabını öğrenmek de kolay olmayacak ileride. Bu çok ileriye dönük bir şeydi aslında benim için. Hani özellikle günlük planlarımı yapmaya çalışırken, ya acaba şu saatte uyusam gece daha geç uyumamamı sağlayabilir miyim acaba? Ya da acaba şey yapsam, mesela bu sabah erken kalksam bir sonraki gece daha erken uyumak zorunda kalır mıyım gibi bazı sorular var kafamda aslında. Belki iyi bir uyku bilimci bu soruların çözümünü biliyordur, ya da iyi bir nörolojist diyebiliriz. Nörolog, pardon. Ancak sanırım şu anda bu konu hakkında da yeterince bilgimiz olduğunu düşünmüyorum genelde dünya çapında. Her neyse, bununla bağlantılı olarak bir konuya döneceğim. Aynı bu yumurta tavuk paradoksu gibi bir makaleyle karşılaştım bugün. Herhangi bir ünlü kişiye karşı böyle onu idol olarak görmeyi, İngilizce'de bu fanboyluk, fangirllik olarak bahsettiğimiz şeylerden, idol olarak gören kişilerin IQ testlerinde daha düşük sonuçlar aldığı gösterilmiş çalışmada. Acaba bu olay tam tersi olabilir mi diye de insanlar düşünmüyor değil. Acaba aptal insanlar kendilerinden daha zeki insanlara kıyasla daha mı fazla fanboy olmaya yatkınlar? Yani bir kişi aptal olduğu için mi acaba fanboy oluyor, yoksa fanboy olduğu için mi acaba aptal oluyor gibi bir soru var ortada. Bu sorunun net bir cevabı olduğunu düşünmüyorum ben. Ancak benim için kulağa aptal kişilerin fanboyluğa daha yakın olduğu geliyor. Tabii buradaki aptaldan kastımız, dediğim gibi, hani IQ testlerinde daha düşük sonuç alan insanlar anlamına geliyor. Benim kişisel olarak buna çok fazla yorum yapabileceğimi düşünmüyorum açıkçası. Çünkü hani ben herhangi bir insanı idol olarak görmüyorum. Hayatta sevdiğim insanlar var böyle. Yaptığı işi özellikle çok özümsediğim, çok benimsediğim daha doğrusu insanlar var. Ancak onların da hatalarını çok kolay bir şekilde kabul edebiliyorum hani. Bu da fanboyluktan aslında direkt beni çıkartmış oluyor. Kişileri idol olarak görmüyorum. Bazı kişilerin bazı yaptığı işleri idollük olarak alıyorum sanırım kendime diyebilirim. Bilemiyorum, sen ne düşünüyorsun Berk bu konuda? Bir idolün var mı? Bir fanboyluğun var mı herhangi bir konuda?
Yani fanboyluk diyemem ama böyle takıntılı olduğum bazı konular var diyebilirim mesela. Onların dışına çıkmadım ama bu insanlarda olmuyor. Ama günümüzde sosyal medyadan gördüğümüz üzere zaten hani ön yargı olacak bu ama böyle bazı bireylere takıntılı insanların zeka seviyesiyle ilgili kendim kişisel yorumlar yaptığımı söyleyebilirim günlük hayatımda. Ama bu tabii yargılamaya giriyor. Bu herkesi kapsamaz ama hani biriyle böyle takıntılı, obsest olan kişiler ya da bir grupla mesela şimdi bu çok hani her söylediğim şey linçe açık şu an
Değil be. Çok
burada.
ofensif olmasın.
Aklıma ilk gelen şey şu BTS grupları oldu. Çıldırıyorlar çünkü. Yani ağlıyorlar, yerleri atıyorlar. Bir yerden sonra zaten bence bu tarz şeyler böyle kalta, külte dönüşüyor. Tarikat tarzı durumlara dönüşüyor diye düşünüyorum. Belki kişi sayısını açtıktan sonra. Öyle yani hani çok normal değil bence bir bireyin kendi. Yani bencillik evrimsel olarak bir yere kadar bence sağlıklı. Böyle bir kişiyle siz takıntılı olduğunuz zaman o mekanizma biraz tersine gidiyor gibi. Riskli yani. Ben öyle düşünüyorum en azından.
Güzel, güzel.
Ve kendi anlatacağıma geçiyorum. Uzun zamandır dinozor demiyorduk. O yüzden ondan bahsedeceğim. Bilim insanları bir bebek Yin Liang adını verdikleri korunmuş bir embriyo fosili bulmuşlar. Korunmuş bir embriyo fosili buldukları dediğim gerçekten korunmuş bir embriyo fosili bulunmuş fotoğrafları var. Böyle bildiğiniz hani kemikler duruyor, hani kabuğu falan da duruyor. Yumurtalar genelde doğada çürüyen şeyler biliyorsunuz. Hatta bazı insanlar yumurtayı yedikten sonra içine işte dışındaki kabuğunu toprağa falan koyar bitkisine büyüsün destek olsun vesaire diye öyle hani kullanılır. Bu bayağı korunmuş bir örnek ve tahminlere göre 66 milyon yıllık olması gerekiyormuş örneğin. Araştırma ekibi yumurtanın tam böyle hatching yumurtlama evresine yakın bir zamana yaklaşırken bir toprak hareketi yüzünden bir anda toprak altında kaldığını ve bu yüzden de korunduğunu inanıyor. Yumurta dişsiz bir terapoda ya da Oviraptorsaur'a ait olabilirmiş ikisinden biri. Oviraptorsaur'lar da bugünkü bildiğimiz kuşlara en yakın türler. Evrimsel olarak bakıldığı zaman böyle bu tüylü dinozorlar vesaire. Biz zaten dinozorları çok uzun bir süre tüysüz sanıyorduk. Böyle şeyi fark ettik. Aa, tüyler işte korunmuyor. Baktığımız zaman, fosillere baktığımız zaman bu konuda bir yorum yapamıyoruz. Çünkü bazı örneklerde galiba bizim saç folikülüne, tüy folikülüne benzer hücreler bulundu daha doğrusu evrimsel. Sonra aslında dinozorlar tüylü olabilir ya da belki bazıları tüysüzdü, bazıları tüylüydü böyle evrimsel olarak bir geçiş olabilir. Çünkü kuşların çoğu tüylü biliyorsunuz ki. Neyse ki işte yumurtanın içindeki bebek dinozor 27 santim boyutundaymış. Eğer yetişkinliğe ulaşsaydı da 3 metreye varabilen bir boyu olacakmış. Şu an Çin'de müzede sergileniyor örnek. Ve bugüne kadar bulduğumuz en iyi korunmuş örnek diyebiliriz. Çünkü neredeyse hani böyle içindeki hareketine kadar, çoğu hücresine kadar, tabii hücrelerin hepsi sağlıksız ama hani şu an DNA izolasyonu yapmaya çalışıyorlar parçacıklardan. Büyük bir örnek yani. Bir sürü çalışma yapılacak önümüzdeki 3-5 yılda bunun üzerine.
Aslında bu çalışmanın Çin'den çıkmış olması çok da büyük bir tesadüf değil. Çünkü senin bahsettiğin gibi tüylerin ilk kez kuşlarda görüldüğü, daha doğrusu bu dinozorlarda görüldüğü bölge aslında Çin'den çıkartılan bir fosildendi. Archaeopteryx lithographica olarak bilinen türdendi. Ve tuhaf bir şekilde bu çok çakıllı bir bölgede fosilleşmiş olan kuşun fosili çıkartıldığında tüy izleri çok güzel bir şekilde görülebiliyordu. Yani aslında korunmuştu. Biz bu sayede aslında kuşların, eski dinozorların tüylere sahip olduğunu fark ettik. Birazcık da tüm türlerin değil, ancak en azından bazı türlerin tüyleri olduğunu buradan anlamış olduk. Büyük ihtimalle buna benzer bir jeolojik ya da artık kayaç özelliklerinden bahsedeyim. Büyük ihtimalle buna benzer bir kayaç özelliği gösteren bölgede aynı o Archaeopteryx'in nasıl vücudu çok güzel korunduysa fosil olarak, buna benzer bir şekilde yumurtanın da korunmuş olabileceğini düşünüyorum. Bahsetmek istediğim bir sonraki haber aslında karıncalarla alakalı olacak. Karıncalar ve onların simbiyotik olarak yaşadıkları ağaçlarla alakalı. Asteca cinsine ait karıncaların Cecropia cinsine ait ağaçlarla bir arada bulunduğu bir simbiyotik ilişkiden bahsedilmiş. Bu yeni aslında keşfedildi tuhaf bir şekilde. Halbuki ortada da gözükebilecek bir şeydi. Bu Cecropia ağacında oluşan deliklerin çok hızlı bir şekilde kapatıldığı fark edildi. Üzerinde herhangi bir hani yaralama şeklinde bahsedeceğimiz, o ağaca zarar verecek herhangi bir olayın bir şekilde ortadan çok hızlı bir şekilde kaybolduğu fark edildi. Daha sonrasında karıncalar izlenince bu sonuca varıldı. Normalde bizim gördüğümüz karıncalardan değil bunlar. Hani Azteca karıncaları birazcık daha farklı. Ve şöyle bir şeyle karşılaşıldı. Karıncalar dışarıdan bazı bitki lifleri toplayıp bu ağacı onarmaya başlıyorlar. Kendi tükürükleriyle birleştirerek. Ve ağaç gerçekten de onarılıyor. Ne kadar olduğunu söyleyeyim, yaklaşık 2,5 santimetre çapında bir delik oluşuyor mesela. Ve bu delik 24 saat içerisinde kapatılıyor direkt. Ve ilk 2 saat içerisinde de deliğin zaten %90'ını kapatmış oluyor bu karıncalar. Yani bildiğiniz adeta örüyorlar ağacı tekrardan. Bu gövdesinde oluşan hasarı çok hızlı bir şekilde kapatıyorlar. Peki karınca bundan ne şey sağlıyor, gelir sağlıyor derseniz, birincisi bu ağacı kendisini yuva olarak kullanıyor. İkincisi yapraklarının bu şey sap kısmında petiol dediğimiz bölgelerden yiyecek elde ediyor. Oldukça gelişmiş bir simbiyotik ilişki. Şimdiye kadar biz çok iyi bilmiyorduk açıkçası karıncalarla ağaçların da arasında simbiyotik ilişki bulunabileceğini. Ancak bunu da görmüş olduk. Böcekler aleminde bu ilk kez rastlanan bir şey değil aslında. Hani çiçeklerin çok büyük bir kısmı böcekleri bir polenleştirme aracı olarak kullanıyor. Aynı zamanda onları da besliyorlar nektar vererek. Bir aldı, ben aldım, sen verdin şeklinde aslında geziyor. Ancak karıncaların da özellikle bu ağaçları onarma olayı oldukça olağanüstü diyebilirim. Bu haberle de 2022'nin birinci hafta podcast'inin sonuna gelmiş olduk. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. 2023 podcast'lerinde de görüşmek üzere ve özellikle haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın diyelim.